Seçim sonrasında siz Türkiye için nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
Bu sorunun cevabı AK Parti'de neler olacağıyla alakalı. Bugün sabah önemli gelişmeler oldu Türkiye'de. MKYK toplandı AK Parti'de. Aynı zamanda Abdullah Gül'ün de bir açıklaması oldu siyasete tekrar döneceğiyle ilgili. Bu tamamen AK Parti'deki başbakanlık, genel başkanlık formülünün nasıl çözüleceğiyle alakalı. Çünkü Erdoğan'ın düşündüklerinden bir tanesi, en önemli düşündüğü belki de Cumhurbaşkanlığına çıkarken aynı zamanda AK Parti'de kontrolü elinde tutabilmek. Yani bunun için belki Turgut Özal zamanında 1980'lerde, 90'larda Yıldırım Akbulut'un başbakan olması gibi, hani İngilizce'de yes man, yani evet efendim, ya da sembolik bir başbakan ayarlayabilirse eğer AK Parti içerisinde, Erdoğan için en uygun olan çözüm bu. Ama Abdullah Gül partiye dönmek istediğini ifade ettiği için burada bazı sıkıntılar olabilir. Abdullah Gül partinin kurucularından bir tanesi ve partide tabanın belki de en çok, Erdoğan sonrası en çok parti başında başbakan olarak görmek istediği isim. Dolayısıyla onun AK Parti'ye döneceğini ifade etmesi Erdoğan için ciddi bir sıkıntı.
Abdullah Gül'ün partiye dönmesinden sonra, bugün açıkladığı gibi partiye dönüşünden sonra başbakanlık için bir aday olarak, hem de güçlü bir aday olarak çıkmasını beklemek mümkün mü?
Yani partiye döndükten sonra mümkün. Yani mümkün olmaması zaten mümkün değil. Çünkü gerçekten AK Parti içerisinde Abdullah Gül'ü desteklediğini söyleyebileceğimiz birçok insan var. Dolayısıyla bir de Erdoğan partiden ayrıldıktan sonra biraz daha fazla bağımsız olarak hareket etmek isteyebilecek milletvekilleri ve parti yetkilileri var. Dolayısıyla hani parti içerisinde ciddi sıkıntılar olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben. Partide bir bölünme, ayrışma olma ihtimali ciddi anlamda.
Abdullah Gül'ün başbakan olarak gelmesi durumunda ya da AKP'nin lideri seçilmesi durumunda Recep Tayyip Erdoğan için sürekli daha otoriter bir lider olma yönünde ilerlediği söyleniyor. Böyle bir otoriter yönetimi dengeleyici unsur olabilir mi Abdullah Gül?
Abdullah Gül kişiliği, karakteri itibariyle daha diplomatik, daha devlet adamı karakteri olan bir siyasetçi. Dolayısıyla Erdoğan'ın yapmış olduğu, yani son zamanlarda özellikle Gezi Parkı protestolarından sonra içine girmiş olduğu otoriterleşme eğilimine denge olabileceğini düşünüyorum. Ama şurada bir sıkıntı var tabii. Bu sadece siyasi görüşle, karakterle açıklanabilecek bir durum değil. Ortada çok ciddi rüşvet suçlamaları var, yolsuzluk suçlamaları var. Ve bunların altında da yani ortaya çıkmış bir sistem, bir düzen var. Yani bu sistemin, düzenin devam etmesini isteyenler var. Dolayısıyla sadece Abdullah Gül'ün başa geçmesiyle çözülebilecek bir durum değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani her ne kadar Abdullah Gül parti başına geçebilse de, yani belli bir süre bu parti kongresinden sonra, mesela diyelim 6 ay sonra tekrar bir parti kongresi oldu ve orada parti başkanı oldu, daha sonra başbakan oldu. Böyle bir durumda bile bu iki grup arasında, potansiyel iki grup arasındaki çatışmanın, mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ortada ciddi paralar, ciddi rantlar dönüyor.
Erdoğan seçim zaferi sonrasında yaptığı konuşmada sadece kendisine oy verenlere değil, 77 milyona liderlik yapacağını söyledi. Böyle bir söylemin gerçeğe dönüşme ihtimali var mı? Çünkü Türkiye'de son zamanlarda gördüğümüz belirli bir kutuplaşma söz konusu. Bu kutuplaşma ortadan kalkabilir mi?
Erdoğan bunu son 30 Mart seçimlerinden sonra da söylemişti. Ama burada bu seçimlerden sonra ayrıca söylediği bir şey vardı. Yani gelirseniz, hani kabaca söyleyeyim, gelirseniz tevbe ederseniz işte sizi affedebiliriz diye muhalif gruplara, muhalefete. Yani böyle bir, yani böyle aba altından sopa göstermeyle tabii zor. Yani 77 milyonun cumhurbaşkanı olması maalesef. Yani söze lafa değil, bunu çok zaman tekrar etti Erdoğan özellikle Gezi Parkı protestolarından sonra. Lafa değil de biraz işe bakmak lazım. Eğer işe bakacak olursak ve sadece işler Erdoğan'ın planladığı gibi giderse AK Parti içerisinde, o zaman zor. Yani böyle bir beklenti içine girmek zor. Ama eğer parti içerisinde Abdullah Gül öne çıkarsa ya da parti içerisinde bir bölünme olursa, yani başka bir partinin kurulması dahi olabilecek şekilde, o zaman Erdoğan'ı biraz daha mutedil davranmaya itebilir böyle bir gelişme. Aynı zamanda şunu da düşünmek lazım tabii. Abdullah Gül'ün tekrar partiye dönme eğilimine girmesinin bir nedeni de seçim sonuçlarının Erdoğan'ın beklediği gibi yüksek olmaması olabilir. Yani kıl payı seçildi Erdoğan ilk turda ve gelecek seçimlerde baskın seçim olma ihtimali yüksek 2015'ten önce. Dolayısıyla böyle bir durumda partinin oylarının düşmesini engellemek amacıyla Abdullah Gül'ü partide tutmayı düşünebilir. Yani dolayısıyla böyle değişik senaryolar mümkün.
Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu anketlerinde Erdoğan'a verilen potansiyel oy oranı bazen %60'lara kadar çıkıyordu. Ancak seçimlerde bunun %51,7'de kaldığını gördük. Bu beklentinin altındaki oy oranını neye bağlamak mümkün?
En önemli nedeni herhalde kamuoyunda oluşturulmak istenen algı. Yani Erdoğan ilk turda çok yüksek bir oy oranıyla bu işi götürecek. Dolayısıyla muhalefetin belki seçimlere olan iştiyakını kırmak. Yani muhalefet partilerine oy verecek ya da İhsanoğlu ya da Demirtaş'a oy verecek olanlar. Yani madem Erdoğan ilk turda seçilecek, o zaman zaten bizim hani oy vermemize gerek yok diyenler, birçok insan öyle düşündü. Aynı zamanda hani oy verme durumunda olduğu halde işte tatilde olan insanlar vardı. Onlar oy vermediler ki bunları eğer sadece oy oranlarına değil de rakamlara baktığımız zaman zaten çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Erdoğan'ın oy oranı ya da işte AKP'nin oranı 30 Mart seçimleriyle bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında hemen hemen aynı. Çok fazla, çok büyük bir fark yok. Ama muhalefete baktığımız zaman oy oranını çok ciddi bir biçimde düştüğünü görüyoruz. Bu da seçime katılım oranı da düşüktü zaten. Dolayısıyla bu ikisi iki veriyi aldığımızda aradaki farkın tamamen muhalefeti destekleyenlerin seçime katılmamış olması şeklinde görebiliriz. Dolayısıyla anket şirketlerinin birazcık burada bir yanıltmaları söz konusu. Buna bağlı olarak da seçmenlerin anketlere güvenip işi baştan bitti diye düşünmeleri.
Seçimleri bir de MHP ve CHP açısından değerlendirelim. Dediğiniz gibi her iki partinin çıkardığı çatı adayı istenilen düzeyde oy alamadı. Böyle bir nokta sonrasında, seçim sonrasında MHP ve CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Tabii bilemiyorum. Şimdi her iki partide, her iki parti lideri de Bahçeli yanlış hatırlamıyorsam 9 seçimden mağlup ayrıldı. Kılıçdaroğlu da herhalde 5 seçim oldu üst üste mağlup ayrıldıkları. Dolayısıyla yani ben çok ciddi bir değişim beklemiyorum. CHP içerisinde muhalefet tabii daha güçlü MHP'ye göre. Yani dolayısıyla orada bir ihtimal eğer ciddi anlamda bir kazan kaldırma olabilirse lider değişimi olabilir ama sıkıntı şu. Maalesef Türkiye'de partiler yani muhalefet partileri AK Parti'nin dominantlığını, baskınlığını özümsemiş durumdalar. Dolayısıyla buna alternatif çözüm üretebilecek, buna alternatif aday çıkartabilecek yaratıcılığı gösteremiyorlar. Yani belki de seçmenin de en büyük hayal kırıklığı bundan kaynaklanıyor. Yani bu seçim sonuçlarını belki İhsanoğlu'na çok bağlamamak lazım. İhsanoğlu zaten tabiatında siyasetçi bir şahıs değil. Yani normalde bürokrat, akademisyen bir şahıs. Dolayısıyla belki yapabileceğinin kendi çapında en iyisini yaptı. Esas problem burada ciddi olarak CHP ve MHP'nin sıkıntısı. Ve bir şekilde eğer Türkiye'de gelecek seçimlerde daha başarılı olmak istiyorlarsa, AK Parti alternatif olmak istiyorlarsa ciddi anlamda bir revizyondan geçmeleri gerekiyor. Hem liderlik anlamında hem de parti politikalarının elden geçmesi anlamında.
Bir de dilerseniz Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy oranına bakalım. HDP adayı %9,8'lik bir oy oranına ulaştı. Seçimde elde edilen bu oy oranı ne anlama geliyor? Bunun siyasi ağırlığı ne olacak?
Ben bunu çok olumlu görüyorum şahsen. Yani Türkiye'deki demokratikleşmenin, çoğulculuğun yerleşmesi açısından olumlu görüyorum. Her ne kadar etnik anlamda bir siyaset yapılmış olsa da bence Türkiye'nin normalleşmesi, demokratik anlamda normalleşmesi için güzel bir katkı oldu. Bunun ileriki seçimlere yansımayacağını tabii bilemiyoruz. Yani oradaki yerel seçimlerde ya da daha önemlisi meclis seçimlerinde dinamikler farklı. Yani burada oyların tamamı toplanabilirken meclis seçimlerinde daha stratejik davranma ihtiyacı hasıl olabiliyor seçmenler adına. Çünkü seçim bölgelerinde oylar toplandığı için orada adayların seçilmesi durumu söz konusu. Tam olarak nasıl oraya yansıyacağını tahmin kestirebilmek zor ama HDP'nin görünürlüğünün artması açısından birçok insanın daha ciddi bir oy potansiyeli olduğunu görmesi açısından önemli. Önümüzdeki seçimlerden ihtimal son seçimlere göre oylarını 1-2 puan artırmaları muhtemel gözüküyor.
Peki son olarak şunu sorayım ben. Dış politikada bir değişiklik beklemek mümkün mü önümüzdeki dönem için?
Son zamanlarda özellikle belki son 6 ayda AKP İktidar dış politikada çok durgun bir dönemden geçiyordu ve hatta belki de çok kötü politikalar izlediğini söylemek mümkün dış politikada. Bunda bu seçimlerin özellikle gerek 30 Mart seçimleri olsun gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun bunların çok ciddi etkisi var. Yani mesela işte Gazze'de olup bitenlere baktığımız zaman IŞİD'le ilgili işte 49 vatandaşımızın hala IŞİD elinde mahsur kalmasıyla ilgili durumlara baktığımız zaman ya da Orta Doğu'da genelde olan gelişmelere baktığımız zaman Yani Türkiye'nin neredeyse büyük resmin hiçbir yerinde olmadığını görüyoruz maalesef. Çok korkak, çok çekinik bir dış politika izlendiğini maalesef görüyoruz. Türkiye'nin bölgeyi ilgilendiren önemli konularda ağırlığının olmadığını görüyoruz. Yani bunun en önemli nedeni iç politikadaki belirsizlik, iç politikada Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel seçimler ve bu rüşvet yolsuzluk skandalından sonra ortaya çıkan durumdan kaynaklanıyor. Ümit ediyorum, tabii bilemiyorum. Yani AK Parti'de olacak olanlara bağlı en nihayetinde şu 1-2 hafta içerisinde, belki bir ay içerisinde olacak olanlara bağlı. Biraz daha ciddi bir dış politika, biraz daha ağırlığını hissettiren bir dış politika açılımı olmasını bekliyorum şahsen.
Sayın Kadir Yıldırım, yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim.